Ayrım 22. Beni Sen Öldür. Maraş 78. Aziz Tunç. Sayfa 378. Aslında korteji taramak istemişlerdi. Buna göre hazırlık yapmışlar. Kortej daha yukarıda askerler tarafından durdurulduğu için tarayacak olanlar işlerini yapamamışlardı. Bu katiller bulundukları yerlerden tarama yapabilecekleri yakınlığa gelmeye çalışırlarken ellerinde uzun namlulu büyük silahlarla görülmüşlerdi basında. Hasan Yüzeak, Elbistan, Malap, 1947. Yapılan katliam toplantıları. Maraş katliamı gösterilmek istendiği gibi ani, kendiliğinden ve tahrikler sonucu ortaya çıkmış bir katliam değildir. Bu katliamın ciddi ve kapsamlı hazırlıklar sonucu gerçekleştirildiği ortaya çıkmıştır. Bu hazırlıkların birçok boyutu deşifre edilmiş, kamuoyu tarafından bilinmektedir. Katliam hazırlıkları ve planlanması kapsamında yapılan toplantıların birisi de Sakarya Yeni Mahalle'de elikanlı bir faşistin evinde yapılmıştı. Burada birkaç gün önceden başlayan ve katliam süresince devam eden toplantılarda katliamın pratik sorunları planlanırken yapılan gösteri ve saldırılarla da mahallenin tansiyonu yükseltilerek ortam oluşturulmuştu. Belirtilen toplantı 22 Aralık 1978 Cuma günü akşamı yapılmıştı. Cenaze törenine saldıranların bir kısmı Sakarya Yeni Mahalle'ye gelerek katliamın en etkili yerel liderlerinden birinin evinde toplanmışlardı. Gelişmeler karşısında devlet güçlerinin tutumu saldırganları cesaretlendirmiş, hatta teşvik etmişti. Buradan aldıkları güç ve cesaretle Yeni Mahalle'ye gelmiş, taciz ve saldırı girişimlerinde bulunmuş, daha sonra da söz konusu toplantıyı gerçekleştirmişlerdi. Yapılan toplantıda ev sahibi, muhtar ve imam faal bir tutum içindeydiler. Toplantıda köylere gönderilen haberlerin güncellenmesi, yeni araçların köylere giderek köylüleri şehre taşıması ve yapılacak olan katliamın teçhizatları için marangozlardan sopa alınıp katliamcılara dağıtılması gibi birçok planlamalar yapılmıştı. Böylece ertesi gün yapılacak olan katliamın tüm hazırlıkları ve görevlendirmeleri akşamdan tamamlanmış olmaktaydı. Mutluluk şerbeti içmişlercesine kendilerinden geçmişlerdi toplantıdan dağıldıklarında. Sabah olduğunda saldıracakları evlerden birinin yanından geçiyorlardı. Bağırarak, özellikle duyurmak istercesine küfrettiler ev sahibinin inançlarına. İçeridekilerin duymamış olması imkansızdı. Ama bu sözlü saldırılara kimse karşılık veremezdi, veren de olmadı zaten. O güne kadar görülmemiş bir biçimde çoğu evin kapıları geç saatlere kadar açıktı, lambaları yanıyordu. İçinde ışık olmayan evler ya saldırıya hedef olan evlerdi ya da katliamcıları desteklemeyen, yapılanları lanetleyen insanların evleriydi. Karanlık, yıldızsız bir geceydi. Hava üşütüyordu hafiften. Ayazda toprak donmuştu. Cılız, tek tük kuş sesleri geliyordu uzaklardan. Hedefteki evlerde uyku yerine korku ve tedirginlik vardı. Besey ablaların evini de mi yakacağız? Küçücük bir kız çocuğu, sayısız katil amcanın doldurduğu salonda annesinin kucağında oturuyordu. Yeni duyduğu şeyler konuşuyorlardı. Yakmak, yıkmak, öldürmek en çok kullandıkları sözcüklerdi. Çocuk anlatılanları dikkatle dinliyordu. Arada geçen bazı cümleler daha çok ilgisini çekmişti. Bu cümlelerde kendince bir sonuç çıkartan 7 yaşındaki kız annesine Besey ablaların evini de mi yakacağız diye sormuştu. Anlaşılan toplantıda kimlerin evinin yakılacağı, kimlerin öldürüleceği 7 yaşındaki bir çocuğun duyacağı ve anlayacağı kadar ayrıntılı olarak konuşulmuş ve kararlaştırılmıştı. Çocuğun Besey abla dediği katliam sırasında mahallede öldürülen Hasan Yüzeak'ın eşi Besime Yüzeak'tı. Toplantının yapıldığı ev Hasan Yüzeak'ın evinin yan komşusunun eviydi. Başka bir deyişle akşam Yüzeak'lara bitişik evde yapılan toplantıda sabah Hasan'ın ve daha birçok insanın öldürülmesi planlanmıştı. Ev sahibinin 7 yaşındaki kızı bu katliamı anlayamamış ve sormuştu. Babasının da içinde olduğu katliamcıların Besime ablasının evinde yakacaklarını duyan çocuk bundan çok etkilenmişti ve yukarıdaki soruyla tepkisini anlatmak istemişti. Cevap alabilseydi belki çocukluğunun masumiyetine güvenerek itiraz edecekti. Masum sorusuyla esasında karşı çıktığı bu katliamda adı geçen Besey ablasını çok seviyordu bu 7 yaşındaki kız. Her gün anasıyla birlikte Besey ablalara gider, orada hem oyun oynar hem çay içerlerdi. Besey ablası ona şeker verir, oyuncaklar yapar, onun çocuk dünyasını şenlendirirdi. Besey ablasını bunun için seviyordu. Ona bir şey olmasına karşı bu nedenle hassastı. Çocuklukla canilik arasındaki fark aynı zamanda insanlıkla canilik arasındaki farka tekabül etmektedir. İnsanlığın ortak duygularını bir çocuk zafiyetiyle ifade etmeye çalışan 7 yaşındaki bu çocuk, eli kanlı bir katliamcının çocuğuydu ve elbette o masumdu. Ne yazık ki komşusunun 7 yaşındaki çocuğunun bu hassasiyeti katliamcıları engellememiş ve bu kız çocuğunun istemediği, anlamadığı ve arzu etmediği durum gerçekleşmiş, Besime ablanın da evi yakılmıştır. Kokucu Hasan. Hasan Yüzüak, Maraş'ın tanınmış esansçısıydı. Onu herkes tanırdı. Esans, insanların parfüm niyetine kullandıkları bir kokudur. Kalabalıkların olduğu yerlerde, köşe başlarında, elinde şırıngasıyla, efendiliği ve güven veren tavırlarıyla esans satıcıları dururdu. Ayaklı tezgahlarının üstünde çok sayıda esans şişelerinin olduğu küçücük sandıklarıyla beklerlerdi. Ellerindeki şırıngayla müşterilerinin yakalarını esans püskürtürlerdi. Katliamcılar saldırılarına başladıkları da iki gruba ayrılmışlardı. Bir grup Musa Sunalar'ın evine yönelmişti. Ayrılan öteki grup da Hasan Yüzüak'ın yakınlardaki evine saldırmıştı. Hasan Yüzüak'ın evi kiraydı. Zaten geleceği anlaşılmış olan saldırıyı gördüklerinde evlerine girerek kapılarını kapatmış beklemeye başlamışlardı. Bir lokantada çalışan kardeşi Ahmet de Hasan'ın evinde kalıyordu. Saldırılar başlayınca eve dönmüştü. Ağabeyi, yengesi ve yeğenleri evdeydiler. Kısa bir durum değerlendirmesi yapıldı. Hemen ayrılmaktan başka yapılacak bir şey yoktu. Sunaların evine gidip onlardan bir araba almayı düşündü Hasan. Halbuki Hasan'ın bunu düşündüğü anda Sunaların evi işgal altındaydı. Dışarıya bakınca durum anlaşılıyordu. Sunalara gitmekten vazgeçti. Ama hemen bir araba bulmak çok daha zorunluydu. Gidip bir araba bulalım ve pazarcağa gidelim diyerek çıktı evden. 15-20 adım atmamıştı ki üç el silah sıktılar arkasından. Kokucu Hasan Yüzüak uzun menzilli bir silahla vurulmuştu. Hasan ilk mermiyle sarsıldı, sallandı, arkasını dönmek istedi. Peş peşe gelen diğer mermiler yıktı Hasan'ı. Hasan yaralarına elini uzatmaya çalışıyordu. Çevresinde dönerek eliyle tuttuğu yarasından akan kana bakıyordu. Hasan'ın kardeşi, eşi ve çocukları pencereden izliyorlardı bütün bu olanları. Vuranlar geldiler yanına. Ölmemişti daha Hasan. Sağa sola debeleniyor, kıvranıyor, inliyordu. Titriyordu. Üşüdüğü için mi yoksa yaralanınca mı böyle oldu bilmiyordu. Gelenler ellerindeki kazmalarla, dehrelerle, sopalarla vurmaya başladılar Hasan'a. Vahşi bir linç yaşanıyordu. Hasan'ın 5 çocuğu vardı. İkisi erkek, 3'ü kızdı. En büyüğü 7 yaşındaydı. En küçüğü 6 aylıktı. Eşi, 5 çocuğu, kardeşi hepsi birden Hasan'ın vurulduğunu, ardından linç edilircesine dövüldüğünü izlediler. Eşine ve babalarına vurulan her sopanın acısını bedenlerinde, yüreklerinde hissettiler. Her bıçak darbesinde onların bir parçası gidiyordu. Yaş yerine kan akıyordu gözlerden. Yürek kanıyor, ciğer yanıyordu. Eşi Besime dayanamadı, kapattı yaş dolu gözlerini. Çocuklar görmesinler diye başka odalara götürdü onları ağlayarak. Kardeşi pencereden sokağa ağabeyinin yerde yatan yaralı bedenine sadece bakıyordu. Dayanamadı, evden fırladı. Yalın ayak cesedin yanına vardığında sokaktaki kalabalık onu da çevirdi. Ahmet'i salavat getirmeye zorladılar. Getiremediği için dövmeye başladılar. Her biri bir taraftan vuruyordu. O an ellerinden kaçtı Ahmet. İleride Kayseri Sarızlıların kahvesi, kahvenin üstünde de evleri vardı. Onlar beni ve olanları görüyorlardı, işaret ediyorlardı bana gelmem için. Kaçıp onlara sığındım. Ev ahalisi ellerine geçen demir çubukları, boruları silahmış gibisinden pencereden uzatmıştı. Bir de ajitasyon yapıyorlardı. Sanki sağlam silahları varmış gibi. Öyle koruyorlardı kendilerini. Öbürleri de içeride güçlü silah var sandıkları için saldıramıyorlardı diye anlatıyor Ahmet yaşadıklarını. Hasan'ın eşi çocuklarıyla birlikte arka tarafta oturan sünni komşusuna sığınmaya çalıştı. Komşu, eğer sizi alırsam benim evimi de yakarlar diye kapıyı açmıyordu. Besime zorla girdi eve. Başka çaresi yoktu. Ev sahibi bu zorlamaya daha fazla direnmedi. Besime'yi ve çocuklarını en kuytu odaya alarak kapıları kilitlediler. Besime en büyüğü 7 yaşında, en küçüğü 6 aylık olan çocuklarıyla bir evin içinde kapalı bir odada bekliyordu. Çocuklar ağlaşıyorlardı. Büyük kardeşleri Güner annesine yardım etmek istiyor ancak o da ne yapacağını bilmiyordu. 6 aylık Barış ağlamaktan bizar olmuştu, altı değişmediği için. Besime evine gidip çocuğun eşyalarını getirmelerini istedi komşulardan. Yapmadılar. Kendisi gitti. Evde hiçbir şey kalmamıştı. Her şey yağmalanmış, ortalık dağıtılmıştı. Akşam olunca komşular Besimeleri çıkmaya zorladılar evlerinden. Çıkmazsanız da sizin burada olduğunuzu öğrenirlerse evimizi yakarlar diyorlardı. Besime çocuklarıyla çıkıp kendi evlerine gitti. Hasan'ın cesedi yatıyordu biraz ileride. Çocuklar ağlaşıyorlardı. Katliamcılar duymasın diye seslerini çıkartamıyorlardı. Babalarının yanına gitmek istiyorlar, gidemiyorlardı. Besime bırakmıyordu. Gözyaşlarını hem içine hem soğuk toprağa akıtarak yanmış yağmalanmış evlerini ve Hasan'ın cansız bedenini geride bırakarak ayrıldılar oradan. Arkalarına dönüp arada bakıyorlardı. Ayaklarında ne ayakkabı ne çorap vardı. Gecenin bir vakti 5 çocuklu genç bir kadın yürüyordu çıplak ayakları ve yaralı yüreğiyle. Besime bildiği bir eve sığınmaya gidiyordu. Gitmek istediği ev Alevilere aitti. 15-20 dakika yürüme mesafesindeydi. Zeytin ağaçlarının içinde kaçanları, yaralıları ve cesetleri geride bırakarak ilerliyorlardı. Gittikleri yerde de bir gün kalabildiler. Gece olduğunda tekrar dışarıya çıkmak zorunda kaldılar. Karanlık ve soğuktu. En küçük çocuk Barış, annesi Besime'nin sırtındaydı. Diğerlerinin bir kısmı Güner'in, bir kısmı Besime'nin elindeydiler. Yürüyorlardı gecenin ürkütücü sessizliğinde bir bilinmeze doğru. Ağlıyordu Besey. Ağlamanın bile acıları dindiremediği bir zamandı. Gecenin karanlığını delen bir ışık vardı ileride. Işık umut olabilir miydi? Öyle bir cehennemdeydikler ki ışık bile korkutuyordu. Besey ışığın olduğu yere gidip yardım istemeyi düşünüyordu. Ya onlar kendisine, çocuklarına, canlarına bir kötülük yaparlarsa? Bu zor anında karar vermesini kolaylaştıracak kimsesi de yoktu. Şimdi Hasan olsaydı her şey ne kadar kolay olurdu. Gözyaşları döküldü yere. 7 yaşındaki oğlu Güner gördü bunu. O da ağlamaklı oldu. Annesinin elinden tuttu. Sımsıcacıktı annesinin eli. Bir güven duygusu doldu yüreğine. Besey cılız ışığa, karartıları seçebilecek kadar yaklaştığını fark etti. Işık bir çadırın içinden geliyordu. Bunlar çingenelerdi. Bunlardan kötülük gelmezdi. Onlar da sürekli başkalarının haksızlıklarına maruz kalıyorlardı. Bunu biliyordu Besime. Çadıra geldi. Durumunu biraz anlattı. Birazını da onlar anlamışlardı zaten. Bir su verdiler önce. Besey'e pazarcığın en yakın köyünün yolunu tarif ettiler. Ürkek ve çekingen duran çocuklara sevgi gösterdiler. Sonra da biraz ekmek vererek yolcu ettiler. Besime çocuklarıyla birlikte daldı gecenin karanlığına. Barış anasının sırtında uyumuştu. Güner de artık sadece kendisini taşıyabiliyordu. Diğer çocuklar zor durumdaydılar, yürüyemiyorlardı. Hepsi birden ağlayarak yürümeye çalışıyordu. Köye geldiklerinde çocukların da Besime'nin de takatleri kalmamıştı. Bir evin kapısını çaldılar. Kapıyı açanlara bir şey anlatmalarına gerek yoktu. Herkes biliyordu olanları. Aldılar misafirlerini içeriye, su verdiler önce. Ayakta uyuklayan çocukları uyuttular, yemek verdiler, uyumaları için yatak açtılar. Zaten aynı toplumun insanlarıydılar, tanıştılar, tanıdık çıktılar. Sabah olduğunda Hasan'ın çocukları ve eşi akrabalarına teslim edilmişti. Bir tek Hasan yoktu içlerinde. Aile evden kaçan Ahmet'in de öldüğünü sanıyordu. Bir hafta sonra cenazelerini almaya gittiler. O ana kadar öldüğünü sandıkları Hasan'ın kardeşi Ahmet'le orada karşılaştılar. O da kardeşinin cenazesini almaya gelmişti. Katliam esnasında kaçıp saklanarak kurtulabilmişti. Bu sevindirici gelişme ailenin acısını azaltmıştı. Cenazelerin verilmesine bir sürü zorluk çıkartıyorlardı. Besey, malımızı aldınız, evimizi aldınız, bizi öldürdünüz, bari cenazelerimizi verin diye çıkışmasaydı, belki de alamayacaklardı. Sonra evlerine de uğradılar, ev yağmalanmıştı. Yüzü Ak ailesini, yanan evlerinin yanında gören saldırganlar hala, bunlar Kürttür, öldürelim bunları diye bağırıyorlardı. Babam olsaydı. Dayım aynı zamanda babamla amca çocuğuydu. Bize çok iyi baktı. Bir şekilde 5 kardeş hayata tutunmaya çalıştık. Babasızlık çok zordur. Darmadağın olduk. Babam olsaydı okurdum. Öğretmenlerim akrabalarıma yalvarıyorlardı bunu okutun diye. Babam olmadığı için okuyamadım. Çalışmak için, bir an önce hayata atılmak için yaşımı 2 yıl büyüttüm, askere gittim. Yaş ilerledikçe babasızlık daha da çok etkiliyor. Annem de evlenince bizi nenem ve dedem büyüttü. İnsanlardan yol parası almak çok zor. Gurbete gitmek için otobüse borca bindim. Tek arzum, evlendiğim zaman oğlum olursa ona babamın ismini koymaktı. Bu dileğim gerçekleşti. Oğluma baba diyorum. Böylece babasızlığımı gidermeye çalışıyorum. Hasan Yüzü Ak'ın katili veya katilleri hiç yargılanmadılar. Kim oldukları tespit edilmedi. Bu gerçeklik bir tesadüf değil, bilinçli, planlı, tarihsel kökeni olan bir uygulamadır. Katliamcılar gerçek anlamda yargılanabilselerdi, katliamlar bu denli kolay yapılamazdı. Musa Altun Sarız, 1938. Musa Altun, Maraş'ın tüccar terzlerinden birisinin kardeşiydi. Kendisi ailesinin Pazarcık'ın bir köyünde bulunan arazisini işletmekte, o araziyede tarım işçisi olarak çalışmaktaydı. Aynı zamanda tarım işçisi olarak başka tarlalarda da çalışmaktaydı. Kardeşlerinin yaptığı terzilik işi, o dönem hazır giyim firmaları bu denli etkili ve gelişmiş olmadıkları için oldukça önemli bir işleve sahipti. Takım elbise bir statü konusuydu ve en iyi takım elbise tüccar terzilerden özel olarak yaptırılan takım elbiseydi. Musa'nın ailesi de bu işi en iyi yapan birkaç tüccar terziden birisiydi. Musa'nın 6 çocuğu vardı. En büyük kızı Mercan henüz 10'lu yaşlarındaydı. Çocukların 3'ü kız, 3'ü erkekti. Çocuklarının ve eşinin rahatını, huzurunu hiçbir şeye değişmiyordu Musa. Onların mutluluğu Musa'nın yaşam enerjisiydi. Onlardan aldığı güç ve destekle dışarıdaki işleri çekip çeviriyor, üstesinden gelebiliyordu. Musa cenaze töreninde kardeşlerinin iş yerindeydi. Öğretmenlerin öldürülmesine hayıflanmış, üzülmüştü. Ancak cenaze törenine katılmaya fırsatı olmamıştı. Köyde yapılması gereken işler vardı. Tarlaların bakımı, sürülmesi ve ekilmesiyle ilgili bekleyen işler vardı. Bunları yapması gereken de Musa'ydı. Üstelik her ne kadar kardeş olsalar da sonuçta bir sorumluluk altındaydı. Onlara karşı sorumluydu, ne de olsa kendisi bir işçi durumundaydı. Cenaze töreninde saldırılar başladığında Musa kardeşlerine ait olan iş yerini terk ederek eve gitmek zorunda kalmıştı. Çünkü iş yeri çarşıdaydı ve saldırılar bu civarda oluyordu. Üstelik kendisinin kim olduğu da biliniyordu. Ayrıca devlet yetkilileri de iş yerlerinin kapatılmasını istemişler, uygulayamadıkları bir sokağa çıkma yasağı koymuşlardı. Zaten aklına geldiği gibi de olmuş, ayrıldıktan sonra ailesinin dükkanı basılmış ve yağmalanmıştı. Demek ki o gün dükkanda kalsalardı, belki de o da kardeşleri de öldürülecekti. Bu saldırılarla Musa'nın kardeşlerinin onlarca yıllık emeği, birikimi, makineleri, kumaşları yağmalanmış, yağmalayamadıkları yakılmıştı. Eve gittiğinde eşini ve çocuklarının tedirginlik içinde kendisini beklediklerini görmüş, onları rahatlatan açıklamalar yaparak kaygılarını dağıtmaya çalışmıştı. Ancak Musa da durumun vahametinin farkındaydı. Sokaktaki kalabalığın tacizlerini gelirken görmüş ve yaşamıştı. Eğer devlet bunlara müdahale etmezse çok kötü gelişmeler olabilir diye korkuyordu. Korkusunu evdekilerle paylaşamıyor, bunun can sıkıcılığını ayrıca yaşıyordu. Buna rağmen evdekiler de huzursuz olmuşlar, ateş üstünde bekliyorlardı. Büyük kızı Mercan, hem olacakları dair merakını gidermek için hem de babasına bir şey olmasından korktuğundan dolayı babasının çevresinde dolanıyordu. Ya dizine oturuyor, ya yanında ayakta bekliyor veya elini avuçlarının içine alıp sıkıyordu. Babasının elinin sıcaklığından güç almaya çalışıyordu. Üç erkek çocuğunun ikincisi ablasına bakarak babasının etrafına dolanıyordu. Anormal bir durumun varlığını hisseden çocuklar kendilerine değil babalarını ve annelerini düşünüyor, onların gözlerinin içine bakıyorlardı. Cenaze törenine yapılan saldırıların olduğu günün akşamına doğru askeri güç gelmiş, mahallede yaşananları kontrol altına almaya çalışmıştı. Askerler evlere saldıran bir grupla karşılaşmışlar, onları engellemek istemişler ancak buna güçleri yetmemişti. Kendilerine engel olmak isteyen askerleri yaylım ateşine tutarak askerin geri çekilmesini sağlamışlardı. Katliamın en yoğun yaşandığı 23 Aralık Cumartesi günü Musa Altunlar'ın evine herhangi bir saldırı olmadı. Anlaşılan gün içinde yapılan yoğun katliam mesaisinden fırsat bulunamamıştı. Musa Altun, saldırıların yoğunluğunu izlerken öldürülen herkesin acısını, yakılan her evin ateşini içinde hissediyordu. Musa'nın ve ailenin tüm bireylerinin yürekleri kanıyor, ciğerleri dağlanıyordu, duydukları her şey ılıkta. Yapabilecekleri bir şey olmadığı için öfkeleniyorlardı her şeye. Kendilerine, hükümete, çevrelerine, inançlarına, görüşlerine. Ama bu öfkelerine rağmen sonucu değiştirmiyordu. Cuma ve cumartesi günlerinden beri süren katliamlardan sonra yanan evlerden yükselen dumanlar ve alevler izleniyordu. Maraş'ın dört bir yanında. Sokaklar dağıtılmış, yağmalanmış evlerin eşyalarıyla doluydu. Bir yerde yarısı yanmış bir kilim, bir başka yerde taşınamadığı için yolun ortasında bırakılmış bir eski buzdolabı, onun biraz ötesinde dağılmış bir bulgur çuvalı. Böyle durumlarda yaşamak bir güzellik değil, bir utanca dönüşüyor. İnsanların yaşama sevinci değil, utançları büyüyordu. Evlerinde yapılan saldırıları izledikçe katliamın ne denli dayanılmaz acılara yol açtığını görüyorlardı. Musa da şu anda benzer duygular içindeydi. Bunca insanın yaşadığı dehşetli acıları düşündükçe yaşamanın zorluğunu düşünüyordu. Henüz kendilerine yönelik bir saldırının olmaması bir avantaj olarak görülemezdi. Bu durumun o anın karmaşasından kaynaklandığı belli oluyordu. Çünkü etraflarında sürekli bir saldırı havasıyla dolaşıyordu gruplar. Yakıyor, yıkıyor, kendilerinin evinin yakınından geçerlerken de düşmanca hareketler ve hakaretler yapıyorlardı. Güvende olmadıkları kesin ve açıktı. Ne yapacaklarını bilmiyor, bunun için düşünüp duruyorlardı. Devlet güçleri müdahale etmiyorlardı. Bekledikleri tek kurtuluş yolu buydu. Hatta durumun bu noktaya gelmesine izin verilmeden müdahale edileceğini düşünüyorlardı. Musa akşam eşiyle konuşurken böyle demişti. Ama herhangi bir müdahale olmadığı gibi saldırılar şiddetlenmişti. Evlerine yaklaşmışlardı. Komşulardan yardım istemeyi denediler. Musa'nın eşi Hatice Altun, Hacı Ana dediği komşusuna evlerine sığınmak istediklerini söylemiş. Komşusu Hacı Ana, "Siz Alevisiniz, evime alamam," demişti. Hacı Ana bunu söylerken daha düne kadar yaşadığı tüm komşuluk ilişkilerini dikkate almamış, Aleviliklerini ve kendilerine saldırılacağını söylerken olabildiğince aşağılayıcı ve saygısız bir biçimde söylemişti. Cezaevi müdürünün de evine saldırılması ihtimali yüksekti. Cezaevi müdürü Malatyalı Aleviydi. Görevini ve sorumluluğunu bilen bir devlet bürokratıydı. Sabahleyin görevi gereği çarşıya gitmişti. Orada yapılan saldırıları gözleriyle görmüş, bunun üzerine evine de saldırılacağını düşünerek hızla evine gelmişti. Üç çocuğuyla eşi onu bekliyorlardı, endişe içindeydiler. Cezaevi müdürü, beklediği muhtemel saldırılara karşı neler yapabileceğini düşünerek korunma ve savunma hazırlıkları yapıyordu. Bu arada askerler saldırılması muhtemel resmi zevatı oturdukları evlerden tahliye ediyor, onları özel olarak korumaya alıyorlardı. Cezaevi müdürünün hemşerisi olan bir subay, cezaevi müdürünün saldırıya uğrayabileceğini hesaplamıştı. Bu düşünceden hareketle cezaevi müdürünü evinden almaları için bir cemse asker göndermişti. Askeri araç cezaevi müdürünün evinin yakınına gelerek onları evden araca bindirmeye başlamıştı. Cezaevi müdürü, çocukları ve eşiyle birlikte 10 kadar askerin olduğu arabaya bindiler ve araç hareket etti. Bunu gören Musa ve eşi de bu durumu değerlendirmezlerse bir daha yaşama olanaklarının olmayacağını düşünerek harekete geçtiler. Bunun için o askeri cemsiye binmek üzere evden çıktılar ve cemsiye doğru koşarak aracı durdurdular. Musa'nın eşi ve 6 çocuğu cemsiye binmişti. Silahlı saldırganlar cezaevi müdüründen başka Musa'nın ve ailesinin de askeri araca binerek kaçmaya çalıştığını anlayınca başladılar saldırmaya. Bismillah, Ya Allah, Allahu Ekber, komünistlere ölüm bağırtılarıyla hücuma geçtiler. Musa arabaya binememişti henüz. Saldırganları ve onların yarattığı vahşeti gören cemse sürücüsü bizi de öldürecekler diye askeri aracı daha süratli olarak sürdü. Musa cemsenin arka kapısına tutundu, binmek için hamle yaptı. Askeri araç hızla gidiyordu. Musa araca binemeden yere düştü. Yerden kalktı, koştu, cemseye bir kez daha tırmanmaya çalıştı. Cemse hızla gidiyor, içindeki 10 silahlı erin gözü kesmiyordu saldırganlara yönelmeyi. Asker bile kaçmakta buluyordu kurtuluşu. Musa ikinci tırmanışında da başarısız oldu. Yere düşer düşmez saldırganlar yetişti. Kendisini almadan saldırganların elinde bırakan cemsenin ardından bakıyordu Musa. Cemsedeki eşi ve çocukları Musa'ya bakıyorlardı. Musa çaresiz, eşi ve çocukları çaresizdi. Çaresiz bakışlar birbirlerinden kopamıyordu. Musa'nın bakışlarındaki çaresizlikle eşi ve çocuklarının bakışlarındaki çaresizlik aynıydı. Aynı acıyla burkuluyordu yürekleri, aynı nedenlerle akıyordu gözyaşları. Sonu ölümle bitecek bir çaresizlikle yaşanan. Askeri araç birilerini kurtarırken uzaklaştıkça Musa'nın ölümü yakınlaşıyordu. Musa'yı yakalayan saldırganlar ortalarını almışlardı. Etraflarında dolaşıyor, dolaştıkça vuruyorlardı. Ellerindeki baltalarla, sopalarla vuruyorlardı. Eşinin, çocuklarının, askeri araçtaki askerlerin gözleri önünde. Musa'nın kafası baltayla parçalandı. Birkaç saniye içinde Musa'nın üstünde tepinen devasa bir makine gibi görünüyordu kalabalık. Musa görünmüyordu. Kaybolmuştu saldırı makinesinin altında. Musa'nın eşi bir yanda, çocukları bir yanda çırpınıyorlardı askeri aracın içinde. Kahreden bir öfke ve çaresizlikte. Musa'nın çocukları araçtan inmek istiyorlar. Buna engel oluyordu Musa'nın eşi ve askerler. Askeri cemse olanca hızıyla yol alıyordu. Görünmeyen Musa'nın üstünde tepinenler de görünmez olmuşlardı. Bir yıldız gibi kaymıştı Musa, eşinin ve çocuklarının avuçlarından. Musa Maraş'ta yaşayan Alevi aileleri içinde hem ekonomik hem sosyal yönden gelişmiş birkaç aileden birisiydi. Geniş bir çevresi, güçlü dostluk bağları vardı. Çevresinde saygı görüyor, ilişkide olduğu insanlara saygı gösteriyordu. Musa'nın eşinin ve çocuklarının da içinde olduğu ancak esasında cezaevi müdürünü taşıyan askeri cemsenin yolunu da kestiler. Askeri cemsenin önüne Başka bir sivil aracı devirerek durdurdular. Askeri elbiseler içindeki askerlere kimlik kontrolü yaptılar. İçeridekilerin asker olduklarından emin olduktan ve ön tarafta oturan araç komutanının yaralı götürüyoruz diye yalan söylemesi sonucunda katliamcıların kontrolünden geçebildiler. Musa Altun'un eşi ve çocukları böyle kurtulabildiler ve bir gün sonra yakınları tarafından sığındıkları yerden alındılar. Musa'nın katilleri yargılamaya konu bile edilmediler. Kim vurdu diye aranmadı, araştırılmadı ve Musa Altun'un katledilmesi faili meçhul edildi. Evi yağmalandı, evine el kondu, mezarı Maraş'tadır. Katledilen Musa Altun'un eşi Hatice Altun, duruşmada katillerin saygısız ve pişkin hallerini görünce dayanamayarak "Bana bir silah verin, bunları da ben öldüreyim." diye bağırmıştır basından. Namık Kemal Mahallesi. Namık Kemal Mahallesi diye geçen yer, halk arasında Karamaraş olarak adlandırılan yerdir. Burada aynı zamanda Çingeneler de oturmaktadırlar. Çerkezler Mahallesi denen yer de buraya yakındır. Cenaze törenine saldıran katliamcılar, akşama doğru Namık Kemal Mahallesi'ne gelmiş, burada da tacizlerde bulunmuşlardır. Cumartesi günü Maraş'ın diğer mahallelerinde katliam en şiddetli şekliyle yaşanıyordu. Namık Kemal Mahallesi'ndeki yerel katliamcı unsurlar diğer yerlerde icra-i sanat etmekteydiler. Namık Kemal her istediklerinde istediklerini yapabilecekleri bir yer olarak düşünülmüştü. Cumartesi günü değişik biçimlerde ve zamanlarda çeşitli saldırı ve tacizler olmuş ancak esas olarak önemli bir saldırı gerçekleştirilmemiştir. Bu mahallede asıl saldırıdan önce mahalle muhtarı Alevi evlerini basmış, bu evlerde bulduğu silahları gasp etmiştir. Böylece bu evlerde olabileceğini sandıkları silahları alarak Alevileri silahsızlandırmış olmaktaydılar. Katliamcı muhtar, yoksul insanların evlerinde silah bulamamış, ancak onları hem korku salmış hem de hareket etme olanaklarını sınırlandırmıştır. Bu şekilde taciz ve saldırılardan sonra Namık Kemal Mahallesi'nde katliam 24 Aralık'ta başlamıştır. Diğer mahallelerde yeterince katliamı derinleştirdiklerini, katletme, yakma ve yağmalama faaliyetlerini tamamladıklarını düşünen katliamcılar, pazar gününü Namık Kemal'e ayırmışlardı. Bu amaçla cumartesi günü akşamı hummalı bir hazırlık çalışması yapılmıştır. Köylerden katliamcılar getirtilmiş, gelen katliamcılara gerekli teçhizatlar sağlanmış ve mahallede gerekli olan destek yaratılmıştır. Muhtar ve cami imamı doğrudan katliamı örgütleyenlerin içindedirler. Akşam toplantı yapılarak bütün ayrıntılar planlanmıştır. Sabah namazında ise camiye gelen herkese imam tarafından Alevi öldürmenin cennete gitmek için zorunlu olduğu anlatılmış, katliam için gerekli çağrılar, kışkırtmalar ve propaganda yapılmıştır. Namık Kemal Mahallesi'nde katliamın ilk adresi Uzunpınar ailesinin evi olmuştur. Bu evde babasıyla birlikte iki oğlu öldürülmüş, anne ise ağır yaralı olarak kalmıştır. Katliamcıların başını çeken cami imamı ve muhtardır. Buradan sonra mahallede belirledikleri diğer evlerin hepsine girmişlerdir. Çimen ailesinin evine girmişler, yaşlı ve bir gözü görmeyen Cennet Çimen'i öldürmüşler, sonra da cenazesine saygısızlık etmişlerdir. Arkasından Kalender ve Hüseyin Toklu'ların evine sırayla saldırmışlar ve bu insanları vahşi bir biçimde katletmişlerdir. Bütün bunlar yapılırken güvenlik güçleri ortalarda yoklar ve bu yapılanlar katliamın başlamasından 3 gün sonra yapılmaktadır. Şeyho Bekan burada öldürülmüş, cenazesi at arabasının üstüne atılmıştır. İbrahim Usta bu mahallede katiller tarafından evinden çıkartılarak Kızılbaş'ın kanını evime akıtmam diyen ev sahibinin çabalarıyla katledilmiştir. Ali Tıraş bu mahalleden saldırılardan korunmak için kaçarken yakalanmış, sonra uzuvları kesilerek kazana konmuş, kaynatılmıştır. Bunları yazmak bile yürek yakıyor, ancak gerçekler devrimcidir ve bilinmelidir. 22. ayrımın sonu, sayfa 392.